Ayrım 18, Kızılmars, Kim, Stanley Robinson, sayfa 174. Önlerine çıkan yeni kıvrımlı vadilerin, dalgalara kapılmış bir kayığın yaptığı iniş çıkışı düzeni içinde, ama bu sefer bir tepeden diğerine 40 kilometre uzunluktaki koskoca dalgaları aşarcasına geçtiler. Bir takvim izleyebilmek için saatleri kullandılar ve öğleden sonra 10'dan sabah 5'e kadar süren dinlenme sırasında zamanlarını manzara olsun diye küçük tepeler ya da krater kenarlarında durarak geçirdiler. Geceleri biraz olsun uyuyabilmek için pencerelerini iki kat polarizasyonla kararttılar. Sonra bir sabah ilerlerken en telsizi açtı ve aerosenkronik uyduları aramaya koyuldu. Kutup noktasını bulmak kolay değil dedi bu arada. Eski Terra kaşifleri kuzeyde çok uzun bir zaman geçirdiler. Daima yaz vaktinde oradaydılar. Yıldızları göremiyorlardı ve uydu denetimleri yoktu. Öyleyse nasıl başardılar dedi En aniden meraklanarak. En bir anlık düşündü ve gülümsedi. Bilmiyorum, pek kolay değildi sanırım. Büyük olasılıkla parakete hesabıyla. Nadia sorunla ilgilendi ve bir yazboz üzerinde çalışmaya koyuldu. Geometride çok iyi değildi ama herhalde yaz ortasında bir gün kuzey kutbunda güneş ne yükselip ne de alçalarak ufuk çevresinde kusursuz bir daire çizecekti. Kutup noktasına yakınsanız, üstelik yaz ortasıydı, güneşin ufuk üzerindeki yüksekliğine ilişkin zaman aralıklı denetimler yapmak için bir sekstant kullanabilirdiniz. Doğru mu? İşte dedi En. Ne? Rover'ı durdurup çevreye bakındılar. Beyaz düzlük birkaç kalın kızıl dış hat çizgisi dışında hiçbir belirgin özelliği olmayan yakındaki ufka kadar dalgalanarak uzanıyordu. Çizgiler çevrelerinde hedef tahtalarındakine benzer daireler oluşturmuyordu ve kendilerini de bir şeyin tepesindeymiş gibi hissetmiyorlardı. ''Nerede tam olarak?'' diye sordu Nadia. ''Şey, buranın hemen kuzeyinde bir yerde.'' En yine gülümsedi. Yaklaşık bir kilometrenin içinde. Belki şu yön. Sağı gösterdi. Biraz o yönde gitmeli ve tekrar uyduyla denetlemeliyiz. Biraz üçgenleme ve tam üstüne basabiliriz. Artı eksi 100 metre. Her neyse. Biraz zaman harcarsak artı eksi 1 metre yapabiliriz dedi coşkuyla Simon. Haydi tam yerini saptayalım. Böylece roverlarını bir dakika daha sürdüler, telsize başvurdular. Doğru açıya yönelip tekrar sürdüler, yine danıştılar. Sonunda En orada ya da çok yakınında olduklarını bildirdi. Simon bilgisayara bu konuda çalışmasını söyledi ve giyinerek dışarı çıktıklarında üzerine ayak bastıklarına emin olmak için bir süre gezindiler. En ve Simon bir sondaj yaptılar. Nadia araçtan uzaklaşan bir spiral şeklinde yürümeyi sürdürdü. Kızılımsı beyaz bir düzlük, ufuk 4 kilometre kadar uzaktaydı, çok yakındı. Birdenbire kara kumuldaki gün batımında olduğu gibi bir coşkuya kapıldı. Bir anda bunun yabancı bir şey olduğunu fark etti. Daracık bir ufkun, düşsel bir yerçekiminin, çok büyük ve o kadar da büyük olmayan bir dünyanın keskin bir biçimde farkına varış. Ve işte tam olarak onun kuzey kutbunda dikiliyordu. LS eşit 92. Neredeyse yaz ortasıydı. Bu yüzden güneşe doğru durdu ve kıpırdamadı. Güneş o düzeyde kalıp günün geri kalanında ya da hafta boyunca çevresinde dönecekti. Tuhaf, bir topaç gibi kendi çevresinde dönüyordu. Eğer orada yeterince uzun dikilirse bunu hissedebilir miydi? Polarize edilmiş yüz koruyucusu güneşin buz üzerindeki pırıltısını kristalimsi bir gökkuşağı yayı noktacıklarına çeviriyordu. Pek soğuk değildi. Yukarı kaldırdığı elinde bir esinti duyabiliyordu. Görkemli bir kızıl çökelti tabakası hattı ufku boylam çizgisi gibi geçiyordu. Bunu düşününce güldü. Güneşin çevresinde alt yayını neredeyse ufka değdirecek kadar büyük ama çok hafif bir buz halkası vardı. Buz kutup başlığının çevresinde süblimleşiyor ve halkanın içinde kristaller oluşturarak havada ışıldıyordu. Sırıtarak Mars'ın kuzey kutbuna ayak izlerini bıraktı. O akşam polarizörlerini modül pencerelerinden çevrelerindeki beyaz çölün çok loş bir görünümü gelecek şekilde ayarladılar. Nadia bir bardak kahve yudumlayarak önünde boş bir yemek tepsisi oturuyordu. Dijital saat 11:59:59'dan 00:00:00'a geçti ve durdu. Onun kıpırtısızlığı araçtaki sessizliği belirginleştirdi. Simon uyuyordu. En sürücü koltuğunda oturmuş manzaraya bakıyordu. Yemeği yarı yenmişti. Vantilatör uğultusu dışında çıt yoktu. ''Bizi buraya getirdiğin için sağ ol.'' dedi Nadia. ''Harikaydı.'' ''Birileri bunun tadını çıkarmalı.'' dedi En. Kızgın ya da keyifsizken sesi kuru ve uzaktı. Sanki hiçbir şeye aldırmayan bir varlıkmış gibiydi. ''Burada çok kalmayacak.'' ''Emin misin En? Burası 5 kilometre derinlikte. Böyle dememiş miydin? Gerçekten sadece üzerindeki siyah toz yüzünden tamamen kaybolacağına inanıyor musun?'' En omuzlarını silkti. ''Bu onu ne kadar ısıtacağımıza bağlı. Gezegende toplam ne kadar su olduğuna, atmosferi ısıttığımızda regolitteki suyun ne kadarının yüzeye çıkacağına bağlı. Olmadan önce hiçbirini bilemeyiz. Sanırım bu başlık durumdan ilk etkilenecek su kitlesi olduğu için değişime en fazla duyarlılık gösteren olacak. Permafrostun herhangi önemli bir parçası 50 derecelik bir erime içine bile girmeden burası tamamen çözülmüş olabilir.'' ''Tamamen mi? Şey, bir kısmı her kış geri gelecektir elbette. Fakat eğer küresel perspektiften bakarsan o kadar da çok su yok. Burası kuru bir dünya. Atmosfer süper kuru. Antarktika bunun yanında jungle gibi kalıyor ve oranın bizi kupkuru bıraktığını hatırlıyor musun? O yüzden eğer dereceler yeterince yükselirse buz gerçekten de büyük bir oranda çözülecek.'' Bütün bu başlık atmosfere karışacak, güneye uçacak ve orada da geceleri don yapacak. Yani sonuçta az ya da çok düzenli biçimde bütün gezegene yaklaşık 1 santimetre kalınlığında bir don olarak dağılmış olacak. Yüzüne ekşitti. Bundan da az elbette. Çünkü büyük bölümü havada kalacaktır. Ama daha da sıcak olursa don eriyecek ve yağmur yağacak. Ardından da nehirlerle göllerimiz olacak değil mi? Eğer atmosfer basıncı yeterince yüksekse, yüzeydeki sıvı su sıcaklık kadar hava basıncına da bağlıdır. Eğer ikisi de yükselirse birkaç 10 yıl içinde kum üzerinde yürüyor oluruz. Gerçekten de sıkı bir göktaşı koleksiyonu olacak dedi Nadia, En'in ruh halini dağıtmaya çalışarak. İşe yaramadı. En dudaklarını büktü. Camdan dışarı bakarak başını salladı. Canı çok sıkkındı. Bu tamamen Mars'la ilgili olamazdı. Daha başka şeyler, bu yoğun iç dalgalanmayı, bu kızgınlığı açıklayan bir şeyler olmalıydı. Bessie Smith tarzı. Seyretmesi güçtü. Maya mutsuz olduğunda bu Elle Fitzgerald blues söylüyor gibiydi. Geçici olduğunu bilirdiniz. Coşku sadece boşalıp giderdi. Ama en mutsuz olduğunda onu seyretmek can yakıyordu. Sonra lazanya kabını eline aldı ve mikrodalgaya koymak için geriye yaslandı. Ardındaki beyaz ıssızlık kapkara bir göğün altında ışıldıyordu. Dışarıdaki dünya sanki bir fotoğrafın negatifiymiş gibiydi. Saat ansızın 0.0001'i gösterdi. 4 gün sonra buzdan çıkmışlardı. Rotalarını Phyllis, George ve Edward'a çeviren 3 yolcu bir yükseltiyi aşıp birden duraksadılar. Ufukta bir yapı vardı. Önlerinde yarığın zemininin dümdüz tortusu üzerinde yuvarlak düz bir çatıyla taşlanmış beyaz mermerden 6 dor sütunuyla klasik bir Yunan tapınağı yükseliyordu. ''Bu da nedir?'' Yaklaştıkça sütunların ayrıştırıcının oyduğu buz silindirlerin üst üste konulmasıyla yapıldığını gördüler. Çatıyı oluşturan disk kabaca kesilmişti. ''George'un fikri'' dedi Phyllis telsizden. Buz silindirlerinin tam da Yunanların sütunları için kullandıkları mermerlerin boyutlarında olduğunu fark ettim dedi George kendinden hoşnut bir biçimde. ''Sonrasını görüyorsunuz. Ayrıştırıcı kusursuz çalışıyordu ve biz de biraz zaman öldürdük. Harika görünüyor dedi Simon. Öyleydi. Yabancı anıtı düşsel ziyaret alacakaranlıkta canlı gibi parıldıyordu. Sanki buzunun altında kan akıyormuş gibiydi. Ares tapınağı. Neptün diye düzeltti George. Ares'i çok sık anmak istemeyiz sanmıyorum.
Hele ana kamptaki kalabalık düşünülürse dedi Anne.
Güneye doğru ilerlerken tekerlek izlerinin ve transpondörlerin oluşturduğu yol, önlerinde taş kaplanmış beton bir otoyol gibi uzanıyordu. En bunun yolculuklarının keyfini nasıl değiştirdiğini söylemeye gerek bile duymadı. Artık el değmemiş toprağı araştırmıyorlardı. Manzaranın doğası yolu gösteren üst üste binmiş tekerlek izleri, bir toz katmanıyla hafifçe renkleri uçmuş yeşil teneke kutularla sağa ve sola bölünerek tamamen değişmişti. Bu artık yabanıllık değildi, bir yol inşaatıydı. Rover 3'ü sürme işini otomatik pilota bırakabilirlerdi. Sık sık da bıraktılar. Böylece saatte 30 kilometre ile sarsıla sarsıla ikiye bölünmüş manzaraya bakmak ya da Frank Chalmers hakkında ateşli bir tartışmaya girdikleri sabahın dışında seyrek olarak konuşmaktan başka bir şey yapmadan ilerliyorlardı. Enon'un tam bir makyavelist olduğunu öne sürmüştü. Phyllis ise iktidardaki herhangi birinden daha kötü olmadığında ısrar ediyor ve Nadia adam hakkında Maya ile yaptığı konuşmaları hatırladığı için konunun iki bakış açısından da karmaşık olduğunu biliyordu. Fakat Anne'in patavatsızlığı Nadia'yı dehşete düşürüyordu. Phyllis, Frank'in gemi yolculuklarının son aylarında onları nasıl bir arada tuttuğunu anlatmayı sürdürürken, Nadia bakışlarıyla yanlış yerde konuştuğunu anlatmaya çalışarak Anne'e baktı. Phyllis kadının bu patavatsızlığını daha sonra ona karşı kullanacaktı. Apaçıktı bu. Fakat en sezgi yeteneği açısından kötüydü. Sonra Rover ani bir fren yaparak yavaşladı. Kimse dışarıya bakmıyordu ve hep birlikte ön cama doğru koşturdular. Önlerinde yollarını neredeyse 100 metresini kaplayan düz beyaz bir örtü vardı. ''Bu da ne?'' diye bağırdı George. ''Bizim permafrost pompamız,'' dedi Nadia eliyle göstererek. ''Bozulmuş olmalı.'' ''Ya da çok iyi iş görmüş,'' dedi Simon. ''Bu su buzu.'' Rover'ı elle idareye geçirerek yaklaştılar. Saçıntı yolu beyaz bir lav seli gibi kaplamıştı. Yürüyüş giysilerine dalıp modülden çıktılar, saçıntının kıyısına yürüdüler. ''Paten sahamız,'' dedi Nadia ve pompaya doğru ilerledi. Yalıtım kapağını çıkarıp içeri baktı. ''Aha, yalıtımda bir delik var. Su tam da burada dönmüş ve musluğu açık konumda sıkıştırmış. Sıkı bir basınç başlığı bence. Onu durdurmaya yetecek kadar kalın bir halde donana kadar da akmış. Bir çekiç darbesiyle kendimize küçük bir geyser oluşturabiliriz.'' Modülün altındaki alet kutusuna gidip bir kazma aldı. ''Çekilin.'' Beyaz buz kütlesine pompanın tanka giden boruyla birleştiği yerden tek bir darbe indirdi. Kalın bir su kütlesi ok gibi bir metre kadar yukarı fırladı. Piu! Su beyaz buz örtünün üzerine birkaç saniye içinde donsa bile buharlar çıkartarak saçıldı ve orada beyaz yapraklar açılıverdi. ''Şuna bakın, delik de dondu. Suyun akışı durdu ve buhar uçup gitti.''
''Nasıl da hızlı dondu.''
''Tam da saçıntı kraterleri gibi görünüyor,'' diye belirtti Nadia sırıtarak. Güzel bir görüntüydü. Suyun akışı ve donarken delicesine buhar çıkarışı. Anne ile Phyllis bu enlemdeki permafrost ve su kütlelerinin hareketi gibi konular üzerinde tartışırken, Nadia durdurma valfinin çevresindeki buzu çekiçliyordu. İnsan bıkmış olmaları gerektiğini düşünürdü. Ama birbirlerinden gerçekten hoşlanmıyorlardı ve bunu durduramıyorlardı. Şüphesiz birlikte çıktıkları son gezi olacaktı bu. Nadia bile bundan sonra Phyllis, George ve Edward ile geziye çıkmaya isteksiz olacaktı. Kendi içlerinde oldukça yeterli, içe kapalı bir gruptular. Fakat Anne de oldukça çok sayıda insana yabancılaşmış sayılırdı. Eğer dikkat etmezse gezilerinde kendisine eşlik edecek kimse olmayacaktı. Frank, söz gelimi geçen gece ondan söz etmesi, sonra Phyllis'e herkesin içinde ne kadar korkunç biri olduğunu anlatması inanılmazdı. Simon dışında herkese yabancılaşırsa konuşmak için deliye dönecekti. Çünkü Simon Fraser bütün ilk yüzün içindeki en sessiz kişiydi. Tüm yolculuk boyunca 20 cümle ancak söylemişti. Rahatsız edici bir şeydi bu. Bir sağır dilsizle yola çıkmak gibi. Belki yalnız kaldıklarında Anne'le konuşuyordu. Kim bilir? Nadia valfi kapalı konuma getirdi. Sonra bütün pompayı kapattı. ''Kuzeyin bu noktasında daha kalın yalıtım kullanmamız gerekecek,'' dedi aletlerini rover'a taşırken. Bu kesip biçmelerden yorulmuştu. Üsse kendi işine dönmek istiyordu. Arkadi ile konuşmak istiyordu. Adam onu hep güldürürdü. Hiç çabalamadan, hatta nasıl olduğunu bilmeden kadın da onu güldürecekti. buz akıntısından birkaç parçayı diğer örneklerin arasına koydular ve robot pilotlara akıntının çevresinden geçecekleri yolu gösterecek olan 4 transponder yerleştirdiler. Çözülüp gidecek olsa da değil mi dedi Nadia. Düşüncelerinin içinde kaybolmuş olan en soruyu duymadı. Buralarda çok fazla su var diye mırıldandı kendi kendine. Sesinde yorgun bir ton vardı. Lanet olası biçimde haklısın diye kabullendi Phyllis. Şimdi neden gidip Mare Otis'in kuzey ucunda gördüğümüz şu tortulara bakmıyoruz? Üste yaklaştıkça en giderek daha suskun ve içine kapanık olmaya başladı. Yüzü bir maske kadar gergindi. Sorun ne diye sordu Nadia. Bir akşam dışarıda gün batımı yaklaşırken birlikte sorunlu bir transpondörü onarıyorlardı. Geri dönmek istemiyorum dedi en. Bir kayanın yanına diz çökmüş küçük parçalar koparıyordu. Bu gezinin sona ermesini istemiyorum. Durmaksızın gezmek isterdim. Kanyonların içlerine, volkanların yamaçlarına, Hellas çevresindeki dağların ve kaosun içlerine doğru. Hiç durmak istemiyorum. İç çekti. Ama 2001 parçasıyım. Bu yüzden diğer herkesle birlikte ağıla girmek zorundayım. Gerçekten o kadar kötü mü dedi Nadia. Fıçı kemerlerini, buharlı masaj banyosunu, buzlu bir bardak vodkayı düşünerek. Öyle olduğunu biliyorsun. Günde 24,5 saat o küçük odalarda yer altında politik tasarılarını yürüten Maya ve Frank'le, her şeyle çatışan Arkady ve Phyllis'le, ki artık anlıyorum inan bana, sürekli yakınan George, sisler içinde yüzen John, küçük imparatorluğuna takılıp kalmış Hiroko, Vlad, Sax, demek istediğim çok kalabalık. Diğerlerinden daha kötü değiller, ne daha kötü ne daha iyi, idare etmen gerekiyor. Burada tek başına olamazdın. Hayır, fakat üstteyken zaten burada değilmişim gibi geliyor. Gemide de olabilirdim. Yo, yo dedi Nadia, unutuyorsun. En'in çalıştığı kayayı tekmeledi ve en şaşkınlıkla ona baktı. Kayaları tekmeleyebiliyorsun, gördün mü? Buradayız En, burada Mars'la üzerinde duruyoruz. Her gün dışarı çıkıp koşturabilirsin. Sahip olduğun konum yüzünden herkesten daha çok geziye çıkabilirsin. En başını çevirdi. Bazen hiç de yetmiyor nedense. Nadia gözlerini ona dikti. Şey En, bizi yer altına her şeyden çok radyasyon hapsediyor. Sonuçta söylediğin şey aslında radyasyonun çekip gitmesini istiyorsun. Bunun anlamı da atmosferi kalınlaştırmak, yani terra kurmak demektir. Biliyorum, sesi gergindi. Ansızın dikkatli ve sakin sesinin unutulup kaybolacağı kadar gergindi. Bilmiyor muyum sanıyorsun? Doğrulup çekici salladı. Ama bu doğru değil. Yani bu toprağa bakıyor ve onu seviyorum. Sürekli dışarıda olmak, üstünde gezmek, incelemek ve üzerinde yaşayıp onu öğrenmek istiyorum. Ama bunu yaptığımda onu değiştiriyorum. Olduğu şeyi, onda sevdiğim şeyi bozuyorum. Yaptığımız bu yol onu görmek canımı yakıyor. Ve üst açık bir maden çukuru gibi, en başından beri hiç dokunulmamış bir çölün ortasında. Öylesine çirkin, öylesine... Bunu Mars'ın her yerine yapmak istemiyorum Nadia, istemiyorum. Ölmeyi yeğlerim. Bırak gezegen var olsun, onu yabanıl bırakalım ve radyasyon ne yapacaksa yapsın. Bu sadece istatistik bir konu. Yani yükselirse kanser şansım onda bir artacak. Yani onda 9 iyiyim. Senin için hoş dedi Nadia ya da herhangi bir birey için. Ama grup için, burada yaşayan her şey için, biliyorsun genetik hasar. Zaman içinde bizi sakatlayacak. Yani biliyorsun sadece kendini düşünemezsin. Bir ekibin parçası dedi en sıkıntıyla. Şey, öylesin. Biliyorum, iç çekti. Hepimiz böyle diyeceğiz. Hepimiz çalışmaya devam edecek ve burasını güvenli bir yer yapacağız. Yollar, şehirler, yeni bir gökyüzü, yeni bir toprak. Ta ki bir tür Sibirya veya Kuzeybatı topraklarına benzeyene kadar. Sonrasında Mars yok olup gitmiş olacak ve biz burada olacağız. Neden kendimizi böylesine boş hissettiğimizi merak edeceğiz. Toprağa baktığımızda kendi yüzlerimizden başka bir şey göremeyeceğiz.
18. Ayrımın sonu. Sayfa 182.